Ayrım 17, Öfkeli Yıllar, Altan Öymen, sayfa 221. 11. Bölüm, Pazar Postası. CHP'deki sol arayışlar. Cemil Sait Barlas'ın Sosyal Demokrat Dergisi. Solculuk partiye zarar vermez mi tartışması. Çetin Altan'ın mizahı. Bülent Ecevit'in aşk şiiri. Benim ilk yazı işleri müdürlüğüm ve en yaygın komünist tevkifatı. Pazar Postası CHP'nin o sıradaki genel yönetim kurulu üyelerinden Cemil Sait Barlas'ın çıkarmaya başladığı haftalık dergiydi. 2000'li yılların gençleri Barlas soyadını daha çok gazeteci yazar Mehmet Barlas'ın soyadı olarak bilirler. Cemil Sait Barlas, Mehmet Barlas'ın babasıydı. Geçen kitaplarda anlatmıştım, 1940'ların 50'lerin ünlü bir politikacısıydı. CHP'nin iktidar döneminin son hükümetlerinde Ticaret Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu. Hükümetteyken, hele Marshall yardımı uygulamaları ile ilgili devlet bakanıyken, o dönemin antikomünist politikalarının sözcülüğünü yapma görevi sık sık ona düşerdi. Fakat parti içindeki tartışmalarda hep komünizmi demokrasi içindeki soldan ayırırdı. Kendi çizgisinin demokratik olan solda olduğunu belirtirdi. 1951 yılının başından itibaren çıkardığı Pazar Postası'nda kendi sol anlayışını açıklayan makaleler yazıyordu. Amacı CHP'yi de parti olarak aynı çizgiye getirmekti. Bu amaçla CHP'nin muhalefetteki ilk kurultayında genel sekreterliğe adaylığını da koymuştu. Kazanamamıştı ama genel yönetim kurulu üyeliğine seçilmişti. Cemil Sait Barlas Gaziantepliydi, 1905 doğumluydu. Yani bu kitabın konusu olan yıllarda 45 yaşını aşmıştı. Babası gibi hukuk okumuştu. Almanya'da Heidelberg Üniversitesi'nde doktora yapmıştı. Türkiye'ye döndükten sonra hakimlik ve müfettişlik görevlerinde bulunmuştu. 1943'te de Gaziantep'ten milletvekilliğine seçilerek politikaya katılmıştı. CHP'nin iktidarı, kendisinin de milletvekilliğini kaybetmesinden sonra zamanının büyük kısmını çıkardığı dergiye ayırıyordu. Pazar Postası'nın baş yazarı kendisiydi. Diğer yazarlarından bir kısmı da ulus yazarıydı. Falih Rıfkı Atay, Nurullah Ataç, Cevat Dursunoğlu, Ahmet Selgil onlar arasındaydı. Cemil Sait Barlas'ı ben CHP'nin iktidar döneminde babamın siyasetçi arkadaşlarından biri olarak biliyordum. Ama asıl muhalefet döneminde CHP'nin genel yönetim kurulu üyesiyken yakından tanıyıp görüşme fırsatını buldum. CHP genel merkezi binasız kalıp bizim ulusun binasına taşınınca o da ulusun partiye tahsis ettiği odalardan birine yerleşti. Koridorlarda da sık sık karşılaşıyorduk. Öteki genel yönetim kurulu üyelerinden hayli değişik bir görünüşü vardı. Bir kere herkes kravat takarken o papyon takıyordu. Ayrıca kemer yerine pantolon askısı kullanıyordu. Elbiseleri o kadar dikkat çekici değildi. Onların seçimine ve ütüsüne önem vermiyor gibiydi. Ama papyonlarına özen gösterdiği belliydi. Kalın çerçeveli gözlükleri vardı. Konuşurken konularını çok iyi bildiğini belli ediyordu. Biz kendilerini solda hisseden ve CHP'nin de sollaşmasını isteyen genç gazeteciler üzerindeki olumlu etkisi Pazar Postası'nı çıkardıktan sonra daha da artmıştı. Barlas dergisinde ilk sayısından itibaren o çizgiyi yansıtan bir yayın politikası ortaya koymuştu. Demokrasi içindeki sola dünyanın da büyük ihtiyacı olduğunu belirtiyor, o ihtiyacın Türkiye'de daha da büyük olduğunu yazıyordu. Demokrat Parti'nin liberal politikalarını eleştiriyor, özellikle bazı alanlarda devletçi uygulamaların sürdürülmesini istiyordu. Ayrıca görüşlerini zaman zaman bizimle de paylaşıyordu. Ulus gazetesinin hazırlandığı bölüme geçip bizim muhabirler odasına geliyordu. Dergiyi nasıl bulduğumuzu soruyordu. Bizim de dergiyle ilgilenmemizi bekliyordu. Ciddiyetteki başyazarlarımız. Derginin bir mizah, bir de sanat edebiyat sayfası vardı. Barlas o sayfalara katkı istiyordu. Ben dahil bazılarımız bunu amatörce ama seve seve yapmaya başladık. Bu pratik açıdan da kolaydı. Cemil Said'in çalışma odası bizim binanın partiye ayrılan bölümündeydi. Bizim odaya yakındı. Derginin basıldığı yerde bizim Ulus Gazetesi binasının hemen yanındaki gene partiye ait matbaa, yani basım evi binasıydı. Eski parti merkezi ile Ulus arasındaki kestirme yolun üstündeki bina. Bu yakınlıklar içinde ulustaki işlerimizi sürdürürken fırsat buldukça pazar postası içinde bir şeyler yazabiliyorduk. Yazdığımızı ya Barlas'ın odasına ya da onun yetki verdiği hallerde doğrudan doğruya yandaki matbaadaki teknik servise bırakıyorduk. Bazılarımız oradaki teknisyenlerle birlikte sayfa düzenine de katkıda bulunuyordu. Miza sayfasının yazılarının çoğunu Çetin Altın ile Bülent Ecevit yazıyordu. Sayfa düzenini de onlar yapıyordu. Sayfaya bir de at koymuşlardı. Mizah kelimesinin karşıtı olan bir at, ciddiyet. Çetin Altan o sayfada iktidarı destekleyen gazete baş yazarlarının üsluplarını taklit eden bir dizi baş yazı yazıyor, onlarla dalga geçiyordu. Bu dizinin dergideki sunuşu şöyleydi. Milli efkarı, yani ulusal kamuoyunu, hakkıyla temsil edebilmek için kıymetli baş yazarlarımızın yardımını rica ettik. Her sayımızda başka bir yazarın sureti mahsusa da, yani özel olarak, bizim için hazırlanan bir baş yazısını yayımlıyoruz. Bu sunuşun arkasından da iktidar yanlısı gazetelerin sahip ve baş yazarlarından birinin imzasını taşıyan, tabii Çetin Altan'ın kaleminden çıkmış bir yazı yayımlanıyordu. Mesela Son Posta gazetesinin DP'den milletvekili olarak meclise girmiş olan sahip ve baş yazarı Selim Ragıp Emeç'in baş yazısı şöyleydi. Niçin DP'liyim? Bu da sual mi canım? Tabidir ki bendeniz, estağfurullah, Demokrat Partiliyim. Beni, yani adı sanı belli Selim Ragıp Emeç'i milletvekili yapan bu parti değil midir? Bundan daha iyi bir sebep olur mu? Esasen Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün hatası beni mebus namzetliğinde, yani milletvekili adaylığında, herhangi bir vilayete koymamış olmasıdır. Başyazının o zaman daha çok kullanılan deyimle baş makalenin gerisi, CHP'nin bu hatasının eleştirilmesi ve Demokrat Parti'nin Emeç'i milletvekili yapan kararındaki isabetin belirtilmesiyle sürüyordu. İmza yerinde de Selim Ragıp Emeç adına kafiyeli bir ek yapılıyordu. Şöyle: Beni mebusluğa seç, Selim Ragıp Emeç. O zamanki Milliyet'in sahip ve başyazarı Ali Naci Karaca'nın DP'yi niçin kazıklıyorum başlıklı başyazısının altındaki imzasının kafiyeli hali şuydu: Para para paracan, Ali Naci Karaca'n. Başyazıda Karaca'na yakıştırılan cümleler arasında şunlar vardı: Bugün için Demokrat Parti demek iktidar demektir. İktidar demek para demektir. Akıllı bir başyazar her şeyden evvel okurlarına zekasını ispat etmelidir. Ben yıllardan beri sade bu uğurda çalıştım ve ispat ettim ki ben akıllı adamım. Hayatta daima iktidarı, yani paralı olan tarafı tuttum. Bunlar gibi daha birçok başyazar veya yazarın yazıları aynı metotla gırgır alınıyordu. İktidar gazetesinin başyazarı Mümtaz Faik Fenik'in imzası şu şekle giriyordu: İktidardan sarhoş hale geldik. Baş muharrir Mümtaz Faik Fenik. Burhan Belge'nin imzasının ciddiyetteki halinde de daha önce CHP iktidarı içinde olumlu yazılar yazdığı ima ediliyordu. Hangi parti iktidara gelse yine aynıdır Burhan Belge. Demokrat Parti'nin iktidarını zaman zaman eleştirse de onu başlangıçta hayli desteklemiş olan Vatan Gazetesi sahip ve başyazarı Ahmet Emin Yalman da ciddiyetin iğnelemelerinden nasibini alıyordu. Yalman'ın ABD, Almanya gibi ülkelerde çevresi olması imzasının şu şekle girmesine yol açmıştı: Amerika, Alman, Ahmet Emin Yalman. Yalman'ın imzasını taşıyan baş yazıda da Yalman'ın gezi merakı ve o gezilerinde rastladığı kişileri aşırı derecede önemseyip onlardan alıntılar yapmasıyla dalga geçiliyordu. Mesela: Evvelki gün Avustralya'ya yaptığım seyahatten çok iyi intibalarla dönmüş bulunuyorum. Orada tanıdığım iki fare yetiştiricisi bilhassa beni ümitsizlikten kurtardılar. Roosevelt hükümetinin Shark ambarları genel müdür muavinliği başkatibi Johnson bir gün bana dediydi ki: Sanat ve Edebiyat. Sanat ve Edebiyat başlıklı iki sayfayı düzenlemeyi ciddiyete de yazılar yazan Cüneyt Arcı Yürek üstlenmişti. Sayfalar dönemin genç şairlerine, hikayecilerine açıktı. Ben de sanat haberleri ve röportajları yazarak o sayfaya katkıda bulunuyordum. Sanat olaylarını izlemek zaten hem kişisel merakımın hem de ulus muhabiri olarak işimin gereğiydi. İzlediğim etkinliklerden bazısını pazar postasına da yansıtıyordum. Yazdıklarımı o sayfanın şefliğini de yapmakta gibi olan Cüneyt Arcayüre'ye veriyordum. O da onları yayınlıyordu. O zamanlar gazeteler gibi dergilerde de genel yayın müdürü unvanı yok. Derginin en yetkili yöneticisi yazı işleri müdürüydü veya o sıradaki yasal ifadesiyle yazı işlerini fiilen idare eden kişi. Cemil Sait Barlas dergiyi çıkarmaya başlarken o görevi kendisi üstlenmişti. Fakat sonradan baktı ki bizim ulustaki pazar postası gönüllüleri hiç de fena çalışmıyorlar. Yazı işlerini fiilen idare etme görevini de içimizden birine verdi. Cüneyt Arca Yüreğe. Arca Yürek o göreve geçince onun sanat ve edebiyat bölümündeki şefliği de bana kaldı. Bundan çok memnun olduğumu hemen belirtmeliyim. Gazetecilikte o vakte kadar yaptığım iş muhabirlikti. Yani izlediğim haberi veya yaptığım röportajı yazmak. Haberlere, yazılara başlık atmak, onları mizampaj yaparak sayfaya yerleştirmek başkalarının işiydi. Ben doğrusu o başkalarına biraz özenirdim. Artık bir derginin iki sayfasıyla sınırlı da olsa o işi ben yapabilecektim. Bu bence önemli bir gazetecilik aşamasıydı. Hemen harekete geçtim. Ulus'taki Nazım Hikmet'in şiirleri konusundaki suç ortağımız Nihat Subaşı'dan başlayarak sayfa yapımında deneyimli gazeteciler arasında danışma turları yaptım. Pazar postasının sanat ve edebiyat sayfalarını şekil açısından nasıl daha hareketli ve çekici hale getirebilirdim? Onların tavsiyelerini dinledim, sayfa düzeni usulleri hakkında bilmediğim şeyleri sorup öğrendim. Gazeteler gibi dergilerin de baskıya hazırlanma süreci tabii o zaman çok değişik. Yazılar bugünkü gibi masa başındaki bilgisayar ortamında değil, bilgisayar nerede adı bile yok. Matbaa bölümüne yerleştirilmiş dev gibi makinalarda kurşundan satırlar halinde diziliyor. Makinelerin başında matbaa teknisyeni dizgiciler var. Makinenin klavyesini daktilo yazar gibi kullanıyorlar. Dizgi makinelerinden kurşun satırlar sıralı olarak çıkıyor. Alt alta dizildiklerinde yazıların sütunlarını oluşturuyorlar. Sonra bunlar diğer yazıların kurşunlu halleriyle birlikte sayfa yapımına ayrılan metal masanın üzerine taşınıyor. Sayfa şefinin yaptığı, yani artık benim yaptığım, mizampaşa göre yerlerine konuluyor. Eğer sayfanın boyuna göre fazla gelirlerse kısaltmalar, az gelirse eklemeler yapılması gerekiyor veya herhangi bir yanlış görülmüşse düzeltmeler. Tabii her kısaltma, ekleme veya düzeltme için onunla ilgili kurşun satırlar tümüyle yeniden yazılacak. Sadece bir iki harf değişikliği olsa bile bazen bir, bazen birden fazla satırın tümü, bazen koskoca bir paragrafın tümü yazılacak. Bunun için gene dizgi makinelerinin devreye sokulması gerekiyor. Sayfa şefinin marifeti burada kendini gösteriyor. Eğer yazıları dizilmeye gönderirken dikkatli davranmış, gerekli kısaltmaları veya uzatmaları önceden yapmışsa, matbaadaki sayfa yapımında iş fazla uzamaz. Yazıları o dikkati göstermeden dizgiye vermişse fazla gelen satırların kısaltılması da, eksik gelenlerin tamamlanması da çok vakit alır. Bırakalım yazsınlar. Anlattıklarım işin teknik yanı, bir de içerikle ilgili yanı var ki o daha da fazla dikkat istiyordu. Derginin sanat ve edebiyat başlıklı sayfalarının yazarlarının, şairlerinin çoğu doğal olarak soldaydı. Ama her birinin soldaki yeri kendine göreydi. Aralarında Cemil Sait Barlas gibi batı tipi sosyal demokrasiyi benimseyenler de vardı ama daha solda veya çok daha solda olanlar da vardı. Cemil Sait Barlas'ın onlardan hiçbirine itirazı yoktu. Gerçi partili arkadaşlarından zaman zaman eleştiriler alırdı. Senin derginde şu kişi de yazıyor, ona komünist diyorlar gibi uyarılar yaparlardı. Ama Barlas aldırmazdı. Derdi ki, canım adı üstünde sanatçı, edebiyatçı bunlar. Elbette bizden daha heyecanlı olacaklar. Yazdıklarında suç yoksa bırakalım yazsınlar. Barlas'ı eleştirenlerin büyük bir kısmı bu gibi açıklamalarla tatmin olmazdı. Hatta Barlas'ı parti içinde kendileri için rakip görenlerden bazıları konuyu büyütürlerdi. Bir parti sorunu gibi gösterirlerdi. Dergisi partinin matbaasında basılıyor, parti dergisiymiş sayılıyor. Fazla solculuk sadece ona değil partiye de zarar verir derlerdi. Barlas parti kulislerinde konuşulup kendi kulağına da gelen bu çeşit sözlerden de etkilenmezdi. Bildiği gibi davranmaya devam ederdi. Bana gelince Cemil Sait Barlas'ın bu tutumundan fevkalade memnundum. Kendimi artık sorumlularından biri saydığım dergi, bu sayede gerek yazarları gerek konuları açısından çerçevesi hayli geniş bir sol forum niteliğini taşıyabiliyordu. Dönemin soğuk savaş koşulları hatırlanırsa bunun ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılır. Attila İlhan, Paris ve Aşk. Sanat ve edebiyat sayfalarını düzenlerken sayfayı emeği geçen bir arkadaşım, lisedeki solcu çevremizden Baki Kurtuluş'tu. O da bizim sayfalara yazılar yazıyordu. Ama bunu yaparken sayfanın hazırlanmasına da katkıda bulunuyordu. Bu kitabı yazarken Pazar Postası'nın o dönemdeki bir cildini bulup karıştırdım. Birlikte hazırladığımız sayfalar hem içerik hem sunuş açısından hiç de fena değilmiş. Bunun asıl nedeni tabii içeriği oluşturan şairlerimizin, yazarlarımızın eserlerinin iyi olmasıydı. Attila İlhan, Can Yücel, Metin Eloğlu, Bülent Ecevit, Kemal Bekir, Mehmet Kemal, Fethi Giray, Suat Taşer, Faruk Taşkıran gibi zamanın genç ünlülerinin imzaları koleksiyondaki sayfalarda görebildiklerimden. Önce siyasetle, ideolojiyle ilgili olmayan şiirlerden başlayalım. Attila İlhan o zaman Fransa'da, Baki Kurtuluş'la mektuplaşıyor, eserlerini postayla gönderiyor. Şiirlerinin çoğu Paris üzerine. Paris'in sokakları, kahveleri, yağmurları, kadınları, aşkları, Çinlileri, Afrikalıları, onları anlatıyor. O zaman bölüm bölüm yayımladığımız Kaptan şiiri bunun bir örneği. Bazı mısralarını buraya da alalım. Paris'in gökleri aklımı başımdan alıyor. Bana seni senden evvelki Poitiers'li kızı hatırlatıyor. Ayazın ortasında unutmuşsun ellerini. Karanlığın arkasında kıvılcım gözlü orospular, gölgelerine yaslanmış evliya gibi bekliyorlar. Attila İlhan'ın aynı zamanda dizi halindeki bir romanı da vardı. O sırada Pazar Postası'nda yayımlanıyor. Sokaktaki Adam ve Seni Babil'den Öte Götüreceğim. Bülent Ecevit, Şiir ve Radyo. Bülent Ecevit'in Tagore'dan çevirilerinin yanında kendi şiirleri de Pazar Postası'nın sanat sayfalarında. Şiirlerinde aşka da yer var. Teni narin, vücudu uzun, beyaz derili kadınlar. Serer yatağa bir avuç toprak, çarşaf gibi mahzun. Akar terlerinden bir tertemiz su, çeker bizi vücudun pınarına. Hatırlar da çıplak olduğumuzu, dalarız aşkın sularına. Ecevit Pazar Postası'nda sadece mizah sayfasına yazmakla, şiirlerini yayımlamakla kalmıyordu. Aynı zamanda da şiirin zamanın teknolojisi içinde ulaşabileceği aşamaları belirten yazılar yazıyordu. Bir yazısını koleksiyonda görüp hatırladım. Başlığı Radyo ve Şiir. Orada BBC'nin yayınlarından örnekler veriyor. Radyonun şiirin geniş halk kitlelerine yayılmasını sağlayabileceğini ve şiirde ahenk unsurunu daha önemli hale getirebileceğini belirtiyor. BBC'den verdiği örneklerle bizim devlet radyomuzun da şiir yayınları yapmasını özendirmeye çalışıyor. Diyor ki, yüzyıllar süren bir ayrılıktan sonra şiirin ve insanlığın yeniden kucaklaşması hayalimi ancak radyo gerçekleştirebilir. O zaman için çok doğru bir görüş. Çünkü radyodan daha güçlü bir kitle iletişim aracı henüz ortada yoktu. Ama bizim devlet radyosunu yönetenlerin bu görüşten etkilenebilmesi ihtimali pek kuvvetli değildi. O en güçlü iletişim aracının nasıl kullanılacağı yolundaki asıl hararetli tartışmalar başta siyaset olmak üzere başka alanlardaydı. O tartışmalar arasında şiirin de düşünülmesine sıra gelmiyordu. Elimdeki Pazar Postası cildindeki ünlü bir şiirde Metin Eloğlu'nundu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında o zaman Hacı Ağa'da denilen köy ağalarının zenginleşip İstanbul'a gelişleriyle ilgili hikayeler anlatılırdı. Eloğlu onları karikatürleştiriyor. O şiiri biz başka yerde yayımlandıktan sonra iktibas ederek yayımlamışız. Buraya ondan da bir bölüm alayım. Javier Cugat başlıklı şiirinden. Amma da yaptın şıllık kız, dağlıysak insan değil miyiz yani? Koyunları sattık vurduk 3000'i, öküzleri sattık vurduk 5000'i, bu parayı mezara mı götüreceğiz? Hele gel seni vizon postekilere saram, koluma takıp kervansaraya gidem. Seni eşek sütünden banyolara yatırıp, Camel'ını binliklerle yakam mı? Naylonuna ne verem? Sol Kore, Meksika. Evet, sanat ve edebiyat sayfalarımızda Paris var, aşk var, ağanın aşkının hicvi var ama tabii sol da var. Solun kendini gösterdiği konulardan biri Kore Savaşı. Sayfalarımızın şairleri, yazarları ve bizim gibi yöneticileri o savaşa eleştiriyle bakıyorlar. Tabii yayınlarında biraz dikkatli davranıyorlar. Çünkü malum Kore'ye Birleşmiş Milletler bayrağı altındaki müdahaleyi ve Türk askerlerinin oraya gönderilmiş olmasını doğrudan doğruya eleştirmek bozgunculuk sayılıyor. O yüzden hapis yatanlar da var. Eleştiriler ancak dolaylı veya imalı şekilde yapılabiliyor. Biz de sayfalarımızda o dolaylı ve imalı eleştirilere yer veriyoruz. Mesela gazeteci şair arkadaşımız Fethi Giray'la anlaşıp onun eski bir şiirini yeni bir yorumla tekrar yayımlıyoruz. Zaman Kore'de yaralanan askerlerimizin gemilerle Türkiye'ye gönderilip İstanbul Limanı'na ulaştığı zaman şiirin adı Seferberlik Türküsü. Anam bir seferberlik türküsü söyler, dizini döve döve. Kara vapur inim inim inler, yetim kaldı top kâküllü gelinler. Ellerinde kurumadan gelinlik kınası, Yemen'den gelmiş babamın barut kokan künyesi, anam dizlerini dövmüş, oy Yemen de neresi? Ben de bilirim, ben de söylerim, bu canım kadar sevdiğim türküyü, benim yetim sesim, anamın dul sesi, oy Yemen de neresi, oy Yemen de neresi? Bu şiiri böylece yayımlamışız ama altına onun eski bir şiir olduğunu belirten bir not düşmüşüz, şöyle: Arkadaşımız Fethi Giray'ın Seferberlik Türküsü adlı şiiri 1943 yılında yazılmıştır. Bugün de canlılığını muhafaza eden bu şiiri burada şairinden müsaade alarak tekrar neşrediyoruz. Yani gardımızı almışız soruşturma açılması ihtimaline karşı. Açılırsa diyeceğiz ki, bakınız 1943'ten kalma bir şiir bu, Kore'yle falan ilgisi yok. Peki bugün de canlılığını muhafaza ediyor demekten kastınız ne diye sorarlarsa da cevabımız hazır. Biz onun sanat açısından ne kadar canlı olduğunu, güçlü olduğunu söylüyoruz. Başka bir amacımız yok. Bir başka gazeteci şairimiz Faruk Taşkıran ise Kore ile doğrudan doğruya ilgili bir şiir yazmış. O da sayfalarımızda yer alıyor. Ama ona bir açıklama cümlesi eklemeye gerek yok. Çünkü Taşkıran'ın ne demek istediği anlaşılıyor. Ama mısralarında bizim Kore şehitlerimizi, gazilerimizi hatırlatacak hiçbir ifade yok. Koreli bir kızdan söz ediyor. Kore'de ismini bilmediğim genç kıza diye bir başlık altında yazmış şiirine. Ama genç kıza hayali bir isim koymuş. Ona Lili Anchu diyor ve şöyle devam ediyor. Bu dünya tiyatrosunda her temsil Lili Anchu, seni bir parça daha öldürmek içindir. Dün mevzu Çanakkale Anadolu, Avrupa'da ufak bir memleket, Afrika'da Habeşistan'dır. Bugünkü mevzuları Lili Anchu, Kuzey Kore, Güney Kore, Çin'dir. Sanat ve edebiyat sayfalarımızda Kore'ye bakışımız böyleydi. Ama tabii solculuğumuz sadece Kore'deki savaşa karşı tavır almakla sınırlı değildi. Dünyanın başka yerlerindeki gelmiş geçmiş olaylarda da ezilen halk kitlelerinin ve onların haksızlığa karşı çıkan liderlerinin yanındaydık. Mesela o sıralarda Ankara sinemalarında bir film vardı. Meksika'da 1900'lerin başlarındaki köylü isyanlarının lideri Pancho Villa ile ilgili bir film. Pancho Villa o isyanı başarıya götüren halk kahramanı. Fakat o başarıdan sonra kendi özel hayatına döndüğü sırada öldürülüyor. Filmi gören bizim Faruk Taşkıran hemen o konuda da bir şiir yazmış. Sayfalarımızda o şiir de yer alıyordu. Meksikalı fakir köylü çocuğu, toprak insanı, insan Pancho Villa. Sana Asya'nın bu uzak memleketinden gözyaşlarımı gönderiyorum. Bunlar sanat ve edebiyat sayfalarımızda dış politika ile ilgili solculuğumuz. Aynı sayfalardaki iç politikadaki solculuğumuza gelince sanatın halka açılmasını istiyorduk. Mesela devlet tiyatrosunun repertuvarında sosyal yönü güçlü eserleri tercih etmesi gerektiğini belirtiyorduk. Ayrıca devlet tiyatrosu idaresi o sırada fraklı tuvaletli gala geceleri ve balolar düzenlemeye merak salmıştı. Bunu bir kampanya halinde eleştiriyorduk. Onun yerine Muhsin Ertuğrul dönemindeki gibi halkın geniş kesimlerini tiyatroya alıştıracak düzenlemeler yapılmasını istiyorduk. Koleksiyondan bakıyorum, o konuda ben de kaleme sarılmışım. Yarasa operetinin sahneye konulması sırasında kararlaştırılan fiyat artışı ve fraklı galaya karşı çıkmışım. Bütçesi devlet eliyle tanzim edilen bir tiyatro idaresinin vazifesinin muayyen bir zümreye değil umuma hitap etmek olduğunu yazmışım. Hayli meşgul biri. Evet, bir yandan Ulus Gazetesi muhabirliği, bir yandan Pazar Postası'nın sanat ve edebiyat sayfalarının düzenleyiciliği. Bu iki işi de aynı zamanda ve hakkıyla yürütmek zaten zordu. Ama bir de siyasal bilgiler fakültesindeki öğrenciliğim vardı. Ayrıca ileride anlatacağım bu ikisi yetmiyormuş gibi bir kısmı öğrencilikten, bir kısmı siyasetten gelen bir takım örgütsel görevler üstlenmiştim. Ona vakit ayırmam giderek daha da güçleşiyordu. Öğrenci kuruluşlarındaki görevlerimden de vazgeçemiyordum. Özetle o genç yaşta hayli meşgul biri haline gelmiştim. Ama iş onlarla da kalmadı. Derginin tümünün yazı işlerinin yöneticisi olan Cüneyt Arca Yürek bir süre yurt dışında kalmaya karar verdi. Görevinden ayrıldı. Cemil Sait Barlas da beni çağırdı. Sanat ve edebiyat sayfalarını çok iyi yönettin. Cüneyt'in işini de yapıver dedi. Tabii o işte öyle yapıvermek fiiliyle ifade edilecek kadar kolay değildi. Ama fazla düşünmeden peki dedim. Çünkü o işi yapmak da bana meslekte yeni bir aşama gibi geliyordu. Artık sadece sanat ve edebiyat sayfalarının yazılarını değil, derginin her yazısını, her haberini değerlendirmek benim işim olacaktı. Ayrıca şunu düşündüm. Evvelce benim gibi sadece sanat ve edebiyat sayfalarını yöneten Cüneyt, yazı işleri yönetimine geçince onun görevini ben üstlenmiştim. Şimdi de ben yazı işlerini yönetirken Baki Kurtuluş benim yerime geçerdi. Zaten sayfalarda bana önemli bir katkıda bulunuyordu. İşin yabancısı değildi. O katkısını belki arttırabilir, benim sanat ve edebiyat sayfalarındaki işlerimin büyük bölümünü üstlenebilirdi. Ama tabii bunu kabul ederse. Baki Kurtuluş'a bunu önerdim, kabul etti. Sanat ve edebiyat sayfalarının yapımını üstlendi. Daha sonra da gazetecilik ve yayıncılıktaki kariyerini hızla geliştirecek ve Ankara'nın önemli yayıncılarından biri olacaktı. Ben de derginin diğer bölümleriyle uğraşmaya başladım. Gençlik ve sorumluluk. İlk olarak gençlik adı altında o zamanki üniversite gençlerinin yazarı çizeri olabileceği sayfalar düzenlemeye başladım. Şimdi koleksiyonda görüyorum o sayfalarda hayli hareketli bir gençlik forumu haline gelmiş. Sonradan politika hayatımızın asları arasına giren Hüsamettin Cindoruk'tan, sonraki Profesör Cevat Geray'a, Büyükelçi Ergun Sav'a kadar birçok ünlü, o zamanki genç kişi derginin gençlik bölümünün yazarları arasında. Zaman darlığına yol açsa da bu hareketlilik hoşuma gidiyordu. O arada adım da derginin kimlik köşesinde yazı işlerini fiilen idare eden diye yayımlanmaya başlamıştı ki ondan tabii çok memnundum. Gerçi o memnunluğun bir bedeli vardı. Dergide yasalara aykırı bir yazı çıkarsa sorumlusu ben olacaktım. İmzasız yazıları ben yazmış gibi olacaktım. İmzalı yazılarda da yazarının yanında yazıyı yayımlamanın sorumlusu olacaktım. Yani gelen yazıları okurken de kendi yazdığım imzalı imzasız yazıları yazarken de eskisine göre çok daha dikkatli olmak zorundaydım. Eskiden bizim sanat ve edebiyat sayfaları dahil herhangi bir sayfadaki yazıyla ilgili herhangi bir suç iddiası için savcılığa ifade vermek Cüneyt Arca Yüreğin işiydi. Artık benim işim olacaktı. Artık bundan şikayet edecek halim yoktu. Barlas'ın teklifini kabul ederken bunun riskini göze almıştım. Şunu memnuniyetle belirteyim, dergide yazı işlerini yönettiğim dönemde o açıdan bir sorun çıkmadı. Hiçbir yazı yüzünden soruşturma açılmadı. Ama başka bir şey oldu. Bazı yazarlarımız için soruşturma açıldı. Hatta gün geldi bazıları gözaltına alındı, sonra da tutuklandılar. Onlarla birlikte benim diğer çevrelerimdeki bazı dostlarım da. Nedeni 1951'in sonuna doğru başlayan ve 1952 boyunca devam eden çok yaygın bir komünist tevkifatıydı. Bunun kapsamına benim çevrelerimden çok sayıda tanıdığım girdi. O tevkifattan önce benim o zamanki çevrelerimden söz edeyim. Sol yelpazede arayış. Malum komünizme karşı kampanyalar devam ediyordu. Politika kürsülerinde, gazete manşetlerinde, radyo yayınlarında, üniversite konferanslarında, her yerde. Bu kampanyalar komünizmde dahi sol düşünceleri büyük ölçüde sindirmişti. Ama büsbütün yok etmeye tabii yetmiyordu. Durum en azından benim çevrelerimde öyleydi. Hepsinde komünistlik de dahil her çeşit solculuğa sempatiyle bakmaya devam edenler vardı. Artık üç çevrem vardı. Biri fakültedekiydi, öteki gazetecilikteki. Üçüncüsü biraz değişikti. Ona ne diyeyim? Üçüncü çevre diyeyim. Fakültedeki ve gazetecilikteki çevrelerimden söz etmiştim. Fakültedeki çevrem ikinci sınıfa geçtikten sonra daha genişlemişti. Mümtaz Soysal, Orhan Aktürel, Enver Zorlu gibi eski arkadaşlarıma ek olarak birinci sınıfa yeni girenler arasında da solcular vardı. Aralarında birinci sınıftaki sınav hocam Sadun Aren'in kardeşi Cengiz Aren de vardı. Hepimiz sulu birer sol sohbetçiydik. Herkesin içinde değil ama kendi aramızda oturup uzun uzun konuşurduk. Artık iktisadi doktrinler üzerinde hayli bilgi sahibiydik. O bilgilerimize dayanan bilimsel tartışmalar yapıyorduk. Hepimiz soldaydık da yanıtını aradığımız soru şuydu. İnsanlığın, tabii en başta da Türkiye'nin sorunlarının çaresi hangi soldaydı? Komünizmde mi? Yani Sovyetlerdeki anlamıyla sosyalizmde mi? Yoksa Batı Avrupa tipi demokratik sosyalizmde veya aynı anlamdaki sosyal demokraside mi? Ben artık CHP üyesi oldum ve kendimle tutarlı kalmaya çalıştığım için Rusya tipi komünizmden veya Sovyet tipi sosyalizmden değil, demokratik sosyalizmden ya da öteki adıyla sosyal demokrasiden yana olmak zorundaydım. Gerçi CHP'nin o sırada kurumsal olarak yönetiminin demokratik de olsa sosyalizme veya sosyal demokrasiye merakı yoktu. Ama parti içinde partinin sollaşması gerektiğinden söz edenler vardı. Pazar postasındaki patronum Cemil Sait Barlas onlardan biriydi. Ben de parti içinde, hatta partinin genel yönetim kurulu üyeleri arasında kendimi onlara daha yakın hissediyordum. Ama şu vardı, Barlas'ın demokratik solu benim solcu arkadaşlarımı tatmin etmiyordu. Bugünkü deyimiyle kesmiyordu. Aslında bana da öteki solcu akranlarım gibi daha radikal yollar da cazip geliyordu. Rusya'daki Stalin yönetimi kötü olabilirdi ama komünizmin kendisi çok daha heyecan vericiydi. Komünizmin şiirleri vardı, Nazım Hikmet'inkiler gibi, şarkıları vardı, Enternasyonel gibi, Fransızların milli marşı olsa da devrimcilik adına da söylenen Marseillaise gibi. Hedefleri vardı, insanları eşitlik içinde insanca yaşatmak ve refah düzeylerini giderek yükseltmek gibi. Kaldı ki Sovyet rejiminin 1917'den itibaren o hedefler doğrultusunda sağladığı gelişmeler de küçümsenemezdi. Ayrıca Doğu Avrupa'da Sovyet kontrolündeki ülkelerin dışında dünyadaki komünist hareketlerin bir kısmı artık Stalin'e bağlı değildi. Yugoslavya'da Mareşal Tito partisini Kominform'dan çıkarmış, Sovyetler Birliği ile köprülere atmıştı ama komünizmi bırakmamıştı. Tam tersine dış politikasında bağımsızlaşırken komünizmine de yeni ufuklar açmaya başlıyordu. Çin'de Mao'nun Komünist Partisi başlangıçtan beri sürdürdüğü kendine özgü çizgisini daha da geliştiriyordu. Uzak Doğu'daki ve Afrika'daki bağımsızlık hareketlerinden bazıları da aynı yönde çabalar içindeydi. Bunları hep konuşuyorduk. Türkiye içinde çok gerçekçi olmasa da bazı tezler oluşturarak fikir jimnastiği yapıyorduk. Ama ben o fikir jimnastiklerine rağmen CHP'liliğimden de vazgeçemiyordum. O örneklerin olumlu gördüğüm yanlarını CHP'nin altı okuyla bağdaştıracak yeni teoriler üretmeye çalışıyordum. Barlas'ın çizgisini çok aşan teoriler, bu da tabii çok güçlü. İkinci çevrem, gazetecilik çevrem. Bizim ulusun istihbarat kadrosundakilerden başlayıp, pazar postası yazarlarını da kapsayan, başka gazetelerin muhabirlerine, yazarlarına uzanan arkadaş çevresi. O çevredeki solculuğun temel niteliği sanatsal ağırlıklı olması. Belirtmiştim, bizim Ankaralı gazetecilerin bir kısmı sanatçı, ya şair ya hikayeci. Ama şair ve hikayeci olmayanlar arasında da sol şiirler ve hikayeler okumayı sevenler var. Onlarla sol sohbetlerimizde Karpiç, Yeni Hayat, Şükran, Palabıyık lokantalarında devam edip gidiyordu. Üçüncü çevrem. Üçüncü çevreme gelince, asıl ciddi ve gizli sohbetler benim üçüncü çevremde yapılırdı. Bu fakültedeki ve gazetecilikteki çevrelerimin dışında çeşitli vesilelerle tanıdığım 5-6 kişiden oluşan dar bir çevreydi. Aralarında teyzemlerin yazları gittiği kampta tanıştığım bir genç kız arkadaşım vardı. Dil tarihte okumuştu. Babamın da tanıdığı bir eğitimci ailenin kızıydı. Adı benim gibiydi, Altan. Altan Koryak. Onun bana tanıştırdığı bir arkadaşı vardı. Bir tıp öğrencisi Kamuran. Soyadı Baştuji. Ayrıca gazetede tiyatro opera muhabirliği yaparken tanıdığım veya pazar postasının sanat sayfalarını yönetirken tanıştığım bazı sanatçılar vardı. Yaşları benden büyüktü. En büyüğü devlet operasının ünlü bas baritonu Ruhi Su'ydu. Tiyatro sanatçısı Kemal Bekir Özmanav da onlar arasındaydı. Pazar postasına da hikayeler yazıyordu. Ayrıca dil tarih mezunlarından sonraki Profesör İlhan Başgözü, Sıdıka Umut'u da tanıyordum. Sıdıka Umut sonradan Ruhi Su ile evlenecek, soyadı Su olacaktı. Nuran Ertan da onlar arasındaydı. Hepsi bu bölümde anlatacağım TKP davasının sanıkları olacaktı. Hepsi idealist insanlardı. Dünyadaki ve Türkiye'deki eşitsizliklerin giderilmesinin ancak sosyalist sistemle mümkün olacağına inanmışlardı. Tabii bu Doğu blokunda uygulanan sosyalist sistemdi. Onlar da benim gibi liberal sistemin hak ve özgürlüklerinin aldatmacı olduğunu anlatan klasik formülleri biliyorlardı. Çalışma hakkı. Evet ama serbest piyasada iş bulamazsan o hakkı kullanabilir misin? Eğitim hakkı. İyi de burs bulamazsan çocuğunu üniversitede okutabilir misin? Seyahat özgürlüğü. Paran yoksa uçağa, trene binip deniz kıyısına gidebilir misin? Bunları yapamazsan o hak ve özgürlükler para pul sahibi bir kısım insan için var olsa bile senin için yok demektir. Yani halkın geniş kesimleri için. Bu eşitsizliği giderip herkesi çalıştırıp insan gibi yaşatabilmek, herkesin çocuğunu okutmak, herkesi seyahat ettirip dinlendirebilmek ancak sosyalist bir düzende mümkündür. Öyle değil mi? Örnekleri de işte sosyalist ülkelerde aşama aşama ortaya çıkmaktadır. Aramızda bunları konuşurken içtenlikleri gözlerinden okunuyordu. Sanatçı olanların sanatçılıklarından gelen coşkuları vardı. Ruhi su bunu daha sonraları türküleriyle kitlelere yansıtacaktı. Yok edin insanın insana kulluğunu çağrılarıyla. Üçüncü çevremdekilerin çoğu birbirini tanıyordu. Sık sık görüşüyorlardı. Ben onlara her zaman katılamıyordum. Ama birbirimizi seyrek de olsa görüyorduk, görüşüyorduk. Birbirimizden Nazım Hikmet'in pelür kağıdına yazılı, Cüneyt'le birlikte çoğalttığımız şiirleri dahil yasak metinler ve kitaplar alıp veriyorduk. İşin bu yanı tabii gizliydi. Onlar kendi aralarında örgütlü müydüler bilmiyorum. Büyük ihtimalle öyleydiler ama bundan ne onlar söz ediyordu ne de ben o konuda soru soruyordum. O konunun açılması işime de gelmiyordu. Çünkü bana örgütlü olduklarını açıklayıp sen de bize katıl derlerse bana ne cevap vereceğimi bilmiyordum. Onlarla tanışmaktan ve görüşmekten çok memnundum ama CHP'liliğimle bağdaşmayacak bir angajmana girmek istemiyordum. Katkı mı, aidat mı? Hal böyleyken bir gün geldi İstanbul'da sonradan 1951 tevkifatı diye anılacak olan tutuklamalar başladı. Giderek gelişti. Ülkenin o arada tabii benim üç çevremin de en önemli konularından biri haline geldi. Mecliste o konuyla ilgili gizli oturumlar yapıldı. Ceza kanununun komünizmle ilgili maddeleri değiştirildi. Tutuklananların sayısı bir yıl içinde 150'yi aştı. Tutuklama dalgası o arada Ankara'ya da uzandı. Benim üçüncü çevremdeki dostlarımın çoğu da birer birer içeriye alınmaya başlandı. İçeriye alınmayanlar da aydan aya içeridekilere yardım parası ödemeye başladı. Bir arkadaşım bana geldi, herhalde sen de ödemek istersin dedi. Tabii dedim, öyle bir para ödemeye başladım. Bunun sonuçları ne olabilirdi? Ben de artık onların safına katılmış mı oluyordum? Yoksa bu demokrat bir insanın hapistekilere yaptığı demokratik bir katkı mı oluyordu? Bunu her ay başında bana uğrayıp 10 lira tahsil eden arkadaşıma bir türlü soramadım. Sonradan öğrenecektim. İçeriye alınanların bazılarının tutuklanma nedeni benim yaptığımı yapmaktan ibaretti. Yani her ay içeridekilere yardım adı altında Türkiye Komünist Partisi'ne aidat vermiş olmak. Oralara gelmeden önce İstanbul'daki o dönemin deyimiyle tevkifatın başlangıcını anlatayım. 17. ayrımın sonu. Sayfa 240.